Bir Kırkan Var programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırkan Var programında iki konuyla karşınızda olacağız. Programımızın birinci bölümünde kadına şiddeti konuşacağız. Hocam yine bu hafta işlenen bir cinayet vardı Mersin'de. Evet. Hatta dün yine İstanbul'dan bir haber geldi. Sanki artık böyle mutat işlenen cinayetler haline geldi bu kadın cinayetleri. Biraz bunu konuşmayı arzu ediyorum hocam. Programımızın ikinci bölümünde de sizin bu hafta Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığınız bir yazı var. Dünyaya seslenen Türkiye Anadolu açılımı diye. O konuyu da ele almaya çalışacağız. Hocam, Türkiye'de yürürlükteki yasalara rağmen hemen her gün neredeyse bir kadın cinayetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Devlet aslında bu ölüm risklerini, kadınlara uygulanan şiddetleri önlemeye dair bir takım kararlar aldı. Bununla ilgili kanunlar da çıkartıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşme yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında da Türkiye ilk defa bu sözleşmeye imza attı. İstanbul Sözleşmesi'ne göre işte ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ne dair bir takım da kanunlar, yönetmelikler, hükümler de çıkarıldı. İşte buna göre şiddet gören kadınların mülteci olarak başka ülkelere bile başvurma, mülteci olma hakkı verilecekti. Devlet ölüm riski aciliyetini göz önüne alarak kolluk kuvvetlerini bu tür kadınların etrafında konuşlandırabilecekti. İhbar mekanizması hızlı işleyecekti bu sözleşmeye göre. Hatta kadına yönelik şiddete yataklık edenler bile cezalandırılacaktı. İşte radyo ve televizyonlarda buna dikkat çekme üzerine programlar yayınlanması, zorunlu programlar yayınlanması gibi bir takım böyle tedbirler vardı. Fakat bu bir türlü hız kesmiyor. Tabii bu aynı zamanda bir ahlak problemi. Ben zaten ilk önce onu size soracağım. Bir iki istatistik vermek istiyorum hocam size sorularıma geçmeden önce. İlginçtir. Mesela 2014'te hocam, geçtiğimiz yıl, bu öldürülen kadınların %8.7'si tedbir kararına rağmen cinayete kurban gitmiş. Yani hatırlıyorum ben bir iki böyle olayı. Yani kapısında polis bekliyor kadının. İşte dışarıdaki balkondan, pencereden girip işte karısını, bilmem kızını, eşini, akrabasını öldüren erkekler vardı. %13'ü, bu öldürülen kadınların %13'ü boşanmak istediği ya da boşandığı kocasıyla barışmak istemediği için öldürülmüş. Ve yine %8.7'si de erkekler tarafından işte birliktelik teklif edilip reddedilmesi, yani kadınlar tarafından bu teklifin reddedilmesi üzerine cinayet işlenmiş. Ama burada dikkat çeken bir şey var. Hep böyle yakınlar, yani o kadınları tanımayanlar değil de daha çok birinci derecede akrabalar ya da yakınları bu cinayeti işliyor. Tabii bu en son olayda Mersin'de yaşanan biraz daha farklı bir olaydı. Hocam, bizim toplumumuzda, dinimizde, örfümüzde kadının yerini biliyoruz. Yani bununla ilgili manifesto niteliğinde bizim metinlerimiz var. Bununla ilgili dini buyruklar var. Buna rağmen bir yozlaşma yaşanıyor. Bununla başlamak istiyorum. Yani kadının değeri mi azaldı toplumda? Bununla bir başlasak hocam. Yani kadının erkeklerin gözündeki rolü mü değişti acaba? Bu neye bağlıyorsunuz?
Evet. Tabii bu kadına şiddeti tasvip etmek mümkün değil. Yani sonuçta bir şiddet kadına uygulandığı zaman, kadın katledildiği zaman sadece kadının büyük bir acıyla, hayatın son bulmasıyla karşılaşmıyoruz. Aynı zamanda kadının çocukları var, kadının akrabaları var, annesi var, babası var. Bütün bunlar bu acı içinde yer almaya başlıyorlar. Bir sosyal meseledir o nedenle. Bir kadının katledilmesi sadece bir bireyin katledilmesi manasına gelmiyor. Bir sosyal dünyaya yönelen ciddi bir müdahale manasına geliyor bu. Kadınlar şiddetle çok daha fazla muhatap oluyorlar. Türkiye'de hakikaten her gün kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz. Bu kadın cinayetleri bir türlü nedense son bulmuyor, azalmak bilmiyor. Dolayısıyla bunun üzerine çok fazla düşünmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çok fazla araştırmalar yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili var olan kanuni boşlukları gidermemiz gerekiyor. Olayın birçok boyutu var ama belki belli noktaları üzerine durmak gerekiyor. Bir defa işte Türkiye toplum olarak hızla değişen bir toplum. Hızla göç sürecini yaşayan, geleneksel kalıplarıyla şehir hayatında yeni bir yerleşim, yeni bir hayat içine adapte olmaya çalışan bir toplum. Kadın erkek ilişkileri şehir hayatında köydeki değerlerle yürümüyor. Köydeki yargılarla şehirdeki yargılar farklı. Dolayısıyla kadının rolü değişiyor. Kadının şehir hayatında değişen bu rolünü erkekler eski tarzıyla algılamaya devam ediyorlar. O nedenle burada kadınla iletişim konusunda sorunlar çıkıyor.
O hocam kadının, şehir hayatı yani ne rol yükledi hocam onu biraz
yani açabilir miyiz? Yani mesela kadın şehir hayatında diyelim ki işte erkeklerle olan ilişkilerinde mahremiyet ilişkileri, çalışma düzeni farklılaşıyor bunlar. Erkeklerin bir kısmı hala geleneksel rollerle kadının varlığını sürdürmesini istiyor. Bu tür beklentileri var. Dolayısıyla bu yeni rollerle erkeğin beklentileri arasında bir gerginlik ortaya çıkıyor. Bu gerginlikten dolayı bir takım çatışmalar, gerginlikler, aile içi huzursuzluklar ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı da şiddet olarak kendisini yansıtıyor. Mesela boşanma, örneğin kadın karar veriyor, boşanıyor. Erkek bunu bir türlü kabullenmiyor. Bizim geleneksel kalıplarımızda boşanma çok rastlanan bir şey değil ve erkeğin çok kolay benimsediği bir davranış değil. Ama modern kültürde boşanma çok normal olan ve çok yoğun yaşanan sıradan bir davranış halinde. Dolayısıyla erkek işte ben ailemi kaybettim, çocuklarımı kaybettim gibi bir psikolojik bunalım içine girmiyor. Ama geleneksel zihniyet dünyasına sahip olan erkekler bunu yaşıyorlar.
Evet.
Ve dolayısıyla sorunları çözmek için hukuku harekete geçirmek, işte bir takım diğer toplumda etkili olan bir takım kişileri, imamları, öğretmenleri, mahallede kanaat önderi niteliği taşıyan insanları devreye sokma imkanı da yok. Bunun yerine çoğunlukla erkek şiddeti veya otoriterliği veya baskıyı çözüm yöntemi olarak kullanıyor.
Evet.
Türkiye'de belki en önemli temel nedenlerden birisi bu. Sorunları şiddet ve baskı yöntemlerini kullanarak çözmeye çalışmak. Bu çok temel bir sorun, çok temel bir mesele. Dolayısıyla kadınla erkek arasındaki boşanmalar konusunda, uzak yaşanması konusunda kararlar verilirken erkeğin bu zihniyet dünyasına dan zarar gelmeyecek biçimde hareket edilmeli. Buna
evet.
Dikkat edilmeli.
Evet.
Türkiye'de bir de tabii aileler parçalanıyor, aileler farklılaşıyor. Boşanma oranı son 10 yılda %38 artmış durumda.
Evet.
Türkiye'de bu kadar yoğun bir biçimde, hızlı bir biçimde parçalanan aile olgusuyla karşılaşmamız ailede bir takım sıkıntıların ortaya çıkması manasına geliyor. Yine işte nüfus yoğun olarak şehire yerleşiyor. Bu şehir değerleriyle, kültürleriyle bütünleşme. Medya popüler kültürü var. Medya popüler kültürü kadınlara ve erkeklere yeni kalıplar öneriyor. Bu kalıplarla bütünleşme veya bunları yanlış algılama veya sorunları çözerken oradan örnek alma tutumları var.
Evet.
Yani o popüler kültürün de yer yer getirdiği ciddi sorunlar var. Şiddet kültürü var. Yani izlediğimiz filmler, özellikle internetteki oyunlar, bunlarda çok yoğun bir biçimde şiddet ile ilgili semboller var, hikayeler var, şiddetle
evet.
ilgili görünümler var. Bunlar da etkiliyor. Fakat Türkiye'nin daha özel sebepleri de belki var. Türkiye'de işte alt sınıfların şehirleşmeyle birlikte şöyle bir gerginlik durumları var. Bir yandan hızla yeni tüketim dünyasıyla karşılaşıyoruz. Alışveriş merkezleri var. İşte daha iyi arabalara binmek istiyoruz. Daha iyi elbiselere sahip olmak istiyoruz. Evlere sahip olmak istiyoruz. Öte yandan da belli bir gelir düzeyimiz var. O gelir düzeyiyle bu bize doğru akıp gelen maddi imkanlar arasında uzlaştırma oluşturmakta zorlanıyoruz. Alt sınıftaysak, yani Türkiye'nin milyonlarca insanı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla işsizlik sorunu, geçim sorunu da burada bence önemli sorunlardan
yani
birisi.
Hocam,
mesela almış. Bunu şeyde de görüyoruz. Yani bu Özge Can
evet.
olayında da görüyoruz.
Evet,
Mersin'deki
yani cinayeti.
İki şey var burada çok önemli. Bir, parçalanmış aile durumu var. Katilin kendisi ve babası işte ayrı yaşıyorlar.
Babası küçükken ona şiddet uyguladığını söylüyor.
Evet.
Övdüğünü söylüyor
evet.
annesi.
Bu,
ve böyle bir
önemli.
Olay ortaya çıkınca da katilin eşi de ondan
evet.
şikayetçi olduğunu, birkaç kez ayrılmak istediğini fakat
evet.
ölümle tehdit edildiğini söylüyor. Hocam yani şunu mu demek istiyorsunuz? Yani biz aslında şimdi direkt şiddete yöneliyoruz. Yani bir içim merhamet duygusu insan olarak bizde peydah oluyor. Ama yani bu şiddete gelinceye kadar aslında böyle çok ciddi toplumsal dönüşüm, yani arkasında çok fazla toplumsal olay var.
Evet.
Yani yoksulluk bu, kültürü var.
Yoksulluk var mesela bu.
Yani yeni tüketim araçlarına sahip olamamaktan doğan öfke var.
Evet.
Peki hocam bütün bunlar, yani biz yeni bir durumla karşılaştık diyelim, yeni bir toplumsal değişme durumuyla karşılaştık. Bizde bunu tolere edecek, burada ortaya çıkacak gerilimi ortadan kaldıracak yani ahlaki öğretilerimizde yok mu? Yani kanaat yok mu? Anne babaya saygı yok mu? Kadına saygı yok mu? Ya bunları da mı kaybettik hocam? Biz?
Şimdi
ya bu
tabii,
gerilim insanlık tarihi boyunca muhakkak vardır yani. Öfke
ama
vardır.
Ama şimdi daha yoğun, yani kanaatkarlık zihniyeti önemli ölçüde çöküyor. İnsanlar kanaatkar düşünmüyorlar. Yani televizyonların, çevrenin, okulların pompaladığı bir kültür var. Bu kültüre göre insanın sürekli daha iyiye kavuşması deklare ediyor. Ve bunun gerginliği altında yaşıyor. Yani var olanla yetinmek, sahip olmamak gibi, yani öte dünyacı bir zihniyete sahip olma gittikçe azalıyor bu. Önemini kaybediyor. Bir de tabii kadın yeni şehir ilişkileri içinde daha aktif bir pozisyonda yer alıyor. Kararlarda o da yer almak durumunda. Kadınla erkeğin aileyle ilgili sorunları çözerken eşit saygı ilişkisi çerçevesinde hareket etme gibi bir tutum var. Eğer geleneksel kalıplarda ya erkek ne derse odur, kadına düşen sadece uymaktır gibi bir anlayışla hareket edilirse, erkek yanlış da yapsa kadına düşen ona uymaktır gibi bir sonuç çıkar. Bu da yanlış. Yani kadın artık şehir hayatında daha bilgi sahibi olan, daha bilinç sahibi olan birisi. Kendisi karar veriyor. Yani bir oy verirken, elbise seçerken, diğer konularda. Dolayısıyla erkeğin kadının bu katılımını kabullenici tutumlara yönelmesi gerekiyor.
Yani, ya, bu, yani o zaman hocam yani değişken durum burada kadının konumu, yani kadın değişiyor aslında değil
ya
mi hocam?
Kadın da,
yani erkeğin evet. mi o zaman bu yeni duruma uyum sağlaması
evet,
gerekiyor?
Evet, yani kadın değişiyor. Bence geleneksel kadın statüsü, kadın rolü önemli ölçüde değişiyor. Erkeğin de geleneksel kadının bu değişim rol ve statüsüne bir yönüyle uyum sağlaması gerekiyor. Bir yönüyle ikisini de daha uzlaşarak daha orta bir yol bulmaları gerekiyor. Yani ikisi bu yeni hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmak için birbirine istişare ederek, birbirinin işte yani insan olma durumlarını kabul ederek hareket etmeleri gerekiyor. Ama çok eğitimli ailelerde de şiddetle karşılaşıyoruz.
Evet.
Fakat o yine de ya çok zengin olması veya eğitim olması zihniyet dünyasının yenilendiği manasına gelmiyor yani.
Evet,
aynı.
Evet.
Kalıplarla devam ediyor. Kadını sorunları çözme konusunda hakkı olan, danışılması gereken, başvurulması gereken birisi olarak görmüyor. Bir de bu şiddet meselesinin, yani Özgecan ailesine baktığımız zaman hem parçalanmış aile var hem de ekonomik sıkıntılı bir durum var. Mesela o ailesinden ayrılan adam ve oğlu, katilin babası ve kendisi, ekonomik sıkıntılar yaşayan insanlar aynı zamanda.
Evet, evet.
Bunlar da önemli bir faktör, önemli bir neden. Türkiye'de kadına yönelik uygulanan şiddetin tümüyle sebebini erkek olarak görmek de büyük bir yanılgı. Yani mesela çocuklara yönelik uygulanan şiddetle ilgili pek araştırma yok.
Evet.
Çevremizde gözlemliyoruz. Çocukları çoğunlukla dövenler, yani tokat atanlar anneler.
Küçükken de onlar da dayak yemiştir.
Evet, dolayısıyla annelere de kadınlara da büyük bir rol düşüyor burada. Evet. Yani çocuk sorunu çözerken dayakla, şiddetle, azarlamayla değil, onu insan olarak muhatap alarak o çözüm yolunu ona göstermemiz gerekiyor yani. Bu.
Hocam bir araştırma hatırladım şimdi siz söylediğiniz zaman. Hani normalde aslında bu tür şiddet olayları sadece işte eğitimi az kesimlerde ortaya çıkmıyor. Üniversite mezunu karı kocalar arasında da bu tür şiddet eğilimlerinin olduğunu, fakat onların biraz daha ketum davrandıklarını bu konuda.
Evet.
Çünkü etrafları da çevreleri de bu tür tutum ve davranışları onlara yakıştıramadıklarını düşünerek çok ketum davranıyorlarmış. Aslında onların içinde de
tabii
bu tür
şey var.
Şiddet olaylarının olduğu yazıyor.
Yani bu şiddet sanki geleneksel kültürdeki ataerkil aile zihniyetinden, erkek zihniyetinden geliyor gibi tamamıyla orayla
hocam,
tanımlamak
tam
yanlış.
Hocam ben bunu da sormak istiyorum.
Yani.
Şimdi tabii bu olaylar konuşulurken az önce sizin de yaptığınız sosyolojik tahlillerde yapılıyor. Yani yoksulluk kültürüne referansta bulunuluyor. İşte parçalanmış aileler, daha önceki çocukluk hayatları bu katillerin.
Evet,
bütün bunlara referansta bulunuluyor. Fakat iş dönüp dolaşıp şeye de geliyor. Yani geleneksel Müslüman ailenin kodlarına da bir selam çakılıyor yani, tabiri caizse. Ya işte siz istiyorsunuz bunu, bu kadar çocuğu siz istiyorsunuz. 3 çocuk diyorsunuz, 5 çocuk diyorsunuz. İşte kadın kocasının işte şeyidir, yardımcısıdır, hizmetkarıdır, o ne derse onun sözünden çıkmaz. Ya siz telkin ediyorsunuz bunu.
Evet,
işte
evet.
Müslüman aileler, geleneksel aileler, siz telkin ediyorsunuz, sizin de bunda suçunuz var tarzında böyle bir eleştiri de geliyor. Halbuki hani gerçekten İslam'ı, Müslümanlığı hazmetmiş, İslam'ı anlamış, özümsemiş ailelerde kadının ciddi bir yeri var. Yani kadın hatta aşırı koruma altında. Yani dışarıda çalışması istenmiyor. Yani biraz daha böyle evin gülü gibi bir muamele var yani kadınlara. Burada da böyle bir haklılık payı var mı bu eleştirilerde? Yoksa az önce de ifade ettiğim gibi, yani İslam'ı ya da İslam'ın aile nizamını, prensiplerini benimseyememişler için mi böyle bir eleştiriye hak verilebilir?
Evet. Yani tabii İslam'ı daha çok gelenekçi kodlarla benimsemiş olan, kırsal alanda benimsemiş olan, bunu şehir hayatında da sürdürmek isteyen, dolayısıyla dediğimiz gibi kadının değişen yeni rolünü görmek istemeyen erkek tipleri var. Ve bunların şiddet uygulamada belli bir etkisi de olduğunu teslim etmek gerekiyor. Ama bütünüyle geleneksel kültüre bağlamak büyük bir haksızlık olur. Çünkü şiddeti de yol açan ciddi bir baskı kültürü var. Yani bugün Türkiye'de kadınların çalışma tarzı, kadınların yoğunluğu, hem evde çalışması hem dışarıda çalışması, işte 3 çocuk yetiştirmeye çalışması, bütün bu yoğunluk ciddi anlamda sosyal bir baskı oluşturuyor kadın üzerinde. İş hayatında da kadına yönelik algılama ve bakış açısına bakıyoruz. Yani ücret politikalarında, diğer politikalarında belli bir takım dışamalarla karşılaşıyor. Dezavantajlı durumlarla karşılaşıyor. Dolayısıyla hakikaten Türkiye'de kadın ciddi bir mağduriyet sosyolojisi üzerinde varlığını sürdürüyor. Ama bu Türkiye'nin kapitalist tarzı ile ilgili, Türkiye'nin iş hayatı ile ilgili, düzen, sosyal düzeni ile ilgili, bu sadece geleneksel boyutlarla ele alınacak bir konu değil. Bence diğer önemli bir boyut da bahsettiğiniz gibi, yani kanunlar çıktı, güzel kanunlar, ama bu kanunların uygulanmasında ciddi sorunlar var.
Evet.
Bu kadınlarla ilgili önlemler hususunda alınan kanunlar kimi zaman uygulanmıyor. Tecavüze uğrayan, şiddete muhatap olan ve daha çocuk yaşta olan kızlara işte rızası vardı denerek
psikolojisi bozulmamıştır. İşte katil kravatla, takım evet. elbiseyle mahkeme salonuna gelmiştir diye böyle evet. ciddi ya ceza indirimleri yapılıyor.
Ya böyle bir şey olur mu yani? Bu korkunç bir şey yani burada. Hakikaten hukuk düzeni adalete uygun bir biçimde çalışmıyor. Hukuk var ama adil bir hukuk değil. Hukuk var ama uygulanmıyor. Hukuk var ama bir takım insanlar kendi
içtihatlarıyla.
Evet. Onu çarpıtıyorlar.
Belki de hocam bu orada da ciddi bir sorun var. Kadın hakimlere vermek lazım.
Yani kadın hakimler mi veya
belki onlar daha
yani bir acımasız. Biçimde suç bu kadar yani işte indirime falan nasıl bir hakim gidiyor yani? Bu evet, burada evet. işte 14-15 yaşındaki bir çocuk tecavüze uğruyor ve böyle indirimlere gidiliyor.
Evet, evet.
Burada ciddi handikaplar var.
Evet.
Kadının şiddete uğraması Türkiye'de sadece belli kesimlerin sorunu olarak okumak da yanlış. Yani batıcı ve laisist olan aileler sanki geleneksel kültürden kaynaklanıyormuş diye bağırıp çağırıyorlar, evet, söylüyorlar. Evet. Bu yanlış bir şey. Çünkü çok modern olan, ultra modern olan laik kesimde de çeşitli kadınların bu şiddetlerle muhatap olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'de bütün toplumsal kesimlerin sorunu.
Evet.
Bunu bütün toplumsal kesimler düşünmeli, üzerinde duyarlılıkla düşünerek hareket etmeli.
Hocam dikkatinizde çekiyor mu bilmiyorum. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan birisi de bu. Türkiye'de idam geri gelsin tartışmaları hep bu cinayetlerden sonra yapılıyor.
Evet.
Bu da ilginç.
Yani şimdi şu var. Türkiye'de biz bir norm sahibi olmalıyız yani. Hani bir şeriatı norm olarak alırsak bir şeriat olmalı. Yani efendim dün böyleydi, bugün böyle, yarın böyle olmaz. Efendim bugün şiddet çıktı, hadi idam getirelim. Böyle bir şey olmaz yani. Veya herkes işte çok olağanüstü demeyelim yani. Her çeşit şiddeti uygulamayı falan söylüyor. Sosyal medyada konuşuyor.
Evet.
İşte aynı şekilde keselim vesaire.
Kısas yapalım.
Ya böyle bir şey olmaz. Şeriat dediğimiz şey, norm dediğimiz şey evrensel olur. Her dönem aynı şekilde uygulanır. Bütün kesimler için aynıdır. Bunun uygulanması kitlelere kalmaz. Bunun
yani öfke anında olmaz kanun yani. İhdas edilmez.
Edilmez yani. Devlettir kanunu uygulayacak. Kanunun sahibi odur. Böyle her kesim, her insan kendi kafasına göre kalkıp kanun ihdas ederse yani bu felaket olur.
Evet.
Dolayısıyla kanunlarımızı yani evrensel bir biçimde inşa etmeliyiz ve bu uzun süre devam etmeli. Uzun süre bu kanunlar geçerliliğini korumalıdır.
Evet. Hocam teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, efendim 40 Ambar programının birinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Programımızın ikinci bölümünde Dünyaya Seslenen Türkiye, Anadolu açılımını konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programıyla karşınızdayız efendim tekrar. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Programımızın ilk bölümünde kadına şiddeti konuştuk. Bu bölümde de Dünyaya Seslenen Türkiye, Anadolu açılımı diye hocamızın hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan bir yazısı vardı. Onun üzerinden konuşacağız ama hocam ilk bölümü bitirirken bu Mersin'deki o Özgecan cinayetinde babanın tavrıyla alakalı bir şeyler söylemek istediniz. Onu da alalım hocam. Evet. Buyurun.
Şimdi gerçekten çok örnek alınacak bir davranış. Özgecan'ın babasının konuşması çok önemliydi. Yunus Emre'nin bu topraklarda hala yaşadığına inanmaya başladım onu dinlediğimde.
Evet.
Herkes bu olayı mezhebi bir alana, ideolojik bir alana çekmeye çalışırken o çıktı gayet sükunetle konuştu. Çok mütevazi bir dil kullandı. Bizim coğrafyanın irfanıyla herkesi seslendi. Herkesi kucaklaştı. Bir öfkeyle konuşmadı. Hele hele yani o kadar canice katledilmiş olan bir kızın babası olmak kolay değil.
Evet.
Bir babanın kalbinden, ruhundan çıkan o ifadeler bence hepimize örnek olacak mahiyette. Bunu da hatırlatmak gerekiyor.
Evet, evet. İnşallah hocam mevcut yasalar daha iyi uygulanır ya da bu tür cinayetleri engelleyecek. Tabii bu sadece yasayla da olacak bir şey değil hocam. Buna da
yani bu önlemler de önemli. Şimdi evet. Orada diyelim işte ulaşım sistemi var. Ulaşım sistemi kamusal olarak yürüyor. Bu kamusal ulaşım sisteminde yer alan şoförlerin seçilmesi
var.
Hatlarının dikkate alınması, üniversiteler. Bütün bunlar önemli.
YÖK Başkanı hocam yani. Şöyle Yekta Saraç Bey şöyle bir açıklama yaptı dün. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Özellikle ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin evet. Bu ders saatleri çok geç bitiyor. Özellikle kız öğrenciler evet. için bunlar sıkıntı oluyor.
Evet.
Yani yurtlar bazen kenar mahallelerde oluyor.
Evet.
Sokaklar karanlık oluyor. Yeterince aydınlatılmamış oluyor. O saatlerin de daha öne çekilmesi hususunda çalışma yapılacağını, YÖK Genel Kurulu'na bunun gündem olarak geleceğini belirtti. Dediğiniz gibi yani birçok şey etkiliyor aslında.
Etkiliyor bunu. Evet. Yani herkes kendi görevini ayrıntılı olarak düşünüp yaparsa bu tür olayları daha az yaşarız yani inşallah.
Evet, evet inşallah. Hocam... Hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde Dünyaya Seslenen Türkiye Anadolu Açılımı diye bir yazı kaleme aldınız. Çok güzel bir yazı. Dinleyicilerimize de bu yazıyı internet sayfasından, Yeni Şafak'ın internet sayfasından bulup okumalarını da tavsiye ederim ben. Şimdi gerçekten dünyanın birçok bölgesinde süren savaşlar var. Siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Dünyanın büyük bir bölümü fakirlik ve yoksulluk sınırında etnik çatışmalar
evet.
bizim bölgemizde özellikle mezhebi çatışmalar, etnik çatışmalar devam ediyor. İşte mültecilik var, sığınmacılar var, sosyal
evet.
dokuların alt üst olduğu bir coğrafya evet. haline gelmeye başladı bizim de içinde bulunduğumuz coğrafya. Tabii bütün bunlar yaşanırken de sadece kendi paçasını kurtarmaya çalışan, kendi menfaatlerinin peşinde koşan bir ülke evet. olmak da yetmiyor. Yani en azından Müslüman bir ülke olmak ya da Müslümanların yaşadığı bir ülkede bize başka misyonlar da yüklüyor Müslüman olmamız.
Evet.
Müntesibi bulunduğumuz dinimiz. Bazen değerli yalnızlık yaşıyoruz. Bu da güzel bir ifadeydi
evet,
hocam.
Evet,
yani bizim
doğru.
dış ilişkilerinde bazen yalnızlaştığımıza dair eleştiriler de geliyor. İç muhalefetten de geliyor. Bilmiyorum bu tabiri Ahmet Davutoğlu mu kullanmıştı?
İbrahim Kalın'a
evet. ait bir tabir evet. bu. Ben çok hoşuma gidiyor değerli yalnızlık diye. Yani mikro planda insan için de kullanılabilecek bir şey bu. Bazen böyle değerli yalnızlığa da düşüyoruz ama şunu da görüyoruz ki ülkemiz gerek devlet bazında, hükümet bazında gerek sivil toplum kuruluşları bazında hayra koşan,
evet.
Sadece çok yakın çevresiyle, mahallesiyle ilgilenmeyen, başka şehirlerdeki insanlarla ilgilenen, mültecilerle ilgilenen, sığınmacılarla ilgilenen,
evet.
Dünyanın başka yerlerindeki yaraları sarmaya çalışan, Afrika'ya giden böyle bir halkımız var, milletimiz var.
Evet.
Bu tür insanlara sahip olduğumuz için de gerçekten şükretmemiz gerekiyor. Böyle bir hafızaya da sahibiz. Siz de bunu dile getirmişsiniz. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Tabii tarih hafızadan ibaret. Yani belki bugün yaptıklarımızı geçmişte yaptıklarımızda aramamız da gerekiyor bizim
evet.
yani. Çünkü böyle bir alışkanlığımız da var. Bizi bunlara iten temel sahiplerin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani
evet.
bizi böyle erdemli bir toplum yapan işte
evet.
şu an adını açılım diyebileceğimiz, başkalarının yarasını saran, diğer gam yapan bizi, hasbi yapan ne var bizim tarihi
evet.
kodlarımızda?
Evet.
İsterseniz burayla başlayalım.
Yani bir defa tabii biz millet olarak tarih içinde sadece kendi dar coğrafyasını düşünmüş olan bir millet değiliz yani. Biz millet olarak kendi çevremizi imar etmeye mücadelesine olmuşuz. Selçuklular döneminde olsun, Osmanlılar döneminde olsun. Gidilen her yere mutlaka bir kervan, işte yolunun düştüğü, işte seyahat edenlerin dinlendiği, oturduğu, yediği, içtiği, ne diyoruz ona? ağzım.
Kervansaray.
Kervansaray ile karşılaşırız. Orada işte medreselerle, tekkelerle karşılaşırız. Köprülerle karşılaşırız. Hamamlarla karşılaşırız. Camilerle karşılaşırız. Sadece Müslüman toplumlara hizmet eden yapılara değil, gayrimüslim toplumlara da orada olan herkese hizmet eden.
Şifahaneler, imarethaneler.
İmarethanelerle yani fakirleri doyuran, yediren, yolda olanları misafir eden birçok şeyle karşılaşırız. Bu Osmanlı'nın, bu Selçukluların, milletimizin bir yere girdiği zaman, bir yeri fethettiği zaman oranın zenginliklerine el koyan, orayı yönetme hevesiyle iktidarı ele geçiren bir tarzda var olmadıkları, bundan öte orayı yönetirken ciddi anlamda oraya katkılar sağladığını görüyoruz. İşte oraya imarethaneler yaptıklarını görüyoruz. Yollar yapıyorlar, köprüler yapıyorlar. Orayı ümranlaştırıyorlar. Orayı işte Avrupalıların dediği tabirle kullanırsak medenileştiriyorlar, uygarlaştırıyorlar. Fakat modern dünyada bunu görmüyoruz. Yani İngilizlerin gittiği, işgal ettiği yer veya Fransızların gidip egemenliğini kurduğu yerde orayı imar etmek, orayı geliştirmek gibi pratiklerle karşılaşmıyoruz. Bu ciddi bir farklılığı anlatıyor. Yani bu da Müslümanlar, Türkler, Anadolu'ya gelenler hakikaten geldikleri bu yeri kendi nefesleriyle bir hayat vermeye çalışmışlar. O nedenle önce kılıç sahibi olanlar, askerler gelmemiş zaten. Önce dervişler gelmiş. Bu dervişler ne yapmışlar yani? Sadece insanlara hu Allah demeyi mi öğretmiş? Hayır, bunlar gelmiş. Geyikli babayı görüyorsunuz değil mi?
Evet, evet.
Veya işte diğer öncü Ahmet Yesevi gibi insanları görüyorsunuz. Bunlar geldikleri yerlere tekke açmışlar. Bu tekkede insanlara işte hizmet etmeye çalışmışlar, yardım etmeye çalışmışlar. Orayı bayındırlık hale getirmeye çalışmışlar. Böyle bir yön var. Bu tabii bizim İslami inancımızdan kaynaklanır. Yani kendi komşunuza, kendi akrabanıza, kendi çevrenize yardım edin. İşte bir ağaç dikin, işte suyu çok tedbirli kullanın gibi telkinler vardır, gibi emirler vardır. Bu emirlerle beraber biz Müslüman olarak dünyanın halifesiyiz. Dünyanın halifesi olmak, dünyayı imar etmek demektir. Millet olduğumuz zaman da aynı sorumlulukla karşı karşıyayız. Cemaat olduğumuz zaman da aynı sorumluluk var bizim için. İşte bu anlayış daha cihan şumul bir anlayışı getiriyor. Daha evrensel bir anlayışı getiriyor. Millet o nedenle yüzyıllarca bunu yaptı. İşte Ömer Lütfi Barkan kolonizatör Türk dervişleri diyor.
Evet.
Yani Anadolu'ya kılıçlılar, ordu gelmeden önce bu dervişler geliyor. Buraları imar ediyor. Bunu anlatıyor. Bunun üzerinde duruyor. Bu tekkeler dediğimiz gibi edebiyatla, şiirle, ticarette bunlarla ilgili.
Evet.
Toplumu ihya ve ıslah eden yapılar.
Esnafı ahlaklandırmakla.
Evet, belli bir tarzda ticaret yapmayı, belli bir tarzda çalışmayı, belli bir tarzda alışveriş ilişkisini sağlamayı getiriyor. Bu Türkiye'de tabii Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber sona erdi. Türkiye kendi sınırlarına çekildi. Bu sınırlarına çekildiği döneme ben konaklama dönemi diyorum, yaralarını sarma dönemi diyorum. Çünkü kolu, kanadı kırıldı.
Evet.
Kesildi. Büyük darbeler aldı. İşgal edildi bu topraklar. Şimdi Türkiye konaklama dönemiyle 100 yıl içinde yaralarını sardı. İyileşti. Yeniden bir insan olarak özgürce düşünebilme imkanlarına sahip oldu. Kafasını kaldırıyor. Yeniden normal bir insan olmaya başlıyor. 100 yıl içinde biz normal değildik. Her tarafımız düşmanlarla sarılı bir biçimde bize tanımlanıyordu. Dolayısıyla biz Anadolu'nun sınırlarına mahpus ediliyorduk. Hapishanemiz haline getiriyorduk. Fakat Türkiye Allah'a şükür...
Bir paranoya içinde yaşıyorduk
evet,
hocam. Yani herkes düşman.
Herkes düşman. Herkes Türklerin
Türk'ün
düşmanı.
Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.
Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok. Hatta Türklerin içindeki insanlar da düşmanlar var. İşte dönmeler var, bilmem şunlar var. Kürtler var, Çerkezler var. Herkes düşman.
Yani bir avuç böyle Kemalist elitistin, değil mi hocam? Yani
ya
kendini
bu korku,
Nirengi noktası gördüğü, mihenk taşı gördüğü bir anlayışla yönetiliyordu.
Ya bu, evet, yani bu aslında Türklerin normal düşünmesini engelleyen bir şey. Korku düşüncesi bizi felce uğratır. Normal düşünmeyi engeller. Türkiye Özal dönemiyle birlikte bunları, bu çevresini kendisine hapishaneye çeviren bu düşüncelerle yüzleşti ve özellikle son 13 yıl AK Parti döneminde daha da bu yüzleşmeyi derinleştirdi. Anadolu'ya gelirken şimdi Anadolu'ya dışına doğru açılmaya başladı. Dolayısıyla dünya üzerindeki bu adaletsizliğe ses çıkaran, bunu tartışan, bunu konuşan bir söylem ortaya koyduğu gibi siyasi olarak işte Cumhurbaşkanımız son olarak Latin Amerika ziyaretinde de tekrarladı. Dünya beşten büyüktür dedi.
Evet.
Bunun manası ne? Dünya üzerinde bir düzen var. İşte Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi ile sembolize olan, somutlaşan bu düzen. İşte bu düzen bahsettiğimiz gibi çok da başarılı değil. Her yerde terörist gruplar var, çatışmalar var, etnik kavgalar var, mülteci kampları var. Bir sürü sınırlar var. Gittikçe parçalanma daha da artıyor. Yoksulluk, bu beş ülkenin coğrafyası dışında çok üst düzeyde. Dolayısıyla dünya iyi yönetilemiyor.
Ve bu beş ülkenin içinde olmadığı bir probleme de bunlar karar veriyor.
Yani, bunlar evet. Yani
hakem heyeti gibi, değil mi hocam? Yani Amerika, Çin, Rusya,
Fransa
ve İngiltere.
Bunlar var. Bu demokratik bir dünya yönetimi de değil. Yani demokratik bir dünya yönetimi için bu yoksulluklarla, sorunlarla yaşayan toplumların da bu beş ülke arasında yer alması gerekiyor ki kendisini temsil edebilsin. Kendi hayatı üzerine karar almada etkili olsun. Sadece o beş kişi onların hayatı üzerine karar almasın. Dolayısıyla işte 20 ülkeyi gündeme getiriyor Türkiye. Bir alternatif sunuyor. Rotasyon tarzıyla olsun diyor bunu. Ve bu dünyanın acılarını dindirme konusunda ses vermektir dünyaya. Ve gerçekten onurlu bir tutumdur. Türkiye'nin gücünü düşündüğümüzde, Türkiye'nin kapasitesini düşündüğümüzde, maddi ve zahiri olarak baktığımızda bu tür bir tavır bizim için çok şey geliyor. Yani tehlikeli geliyor. Nasıl yapıyor Türkiye bunu diyoruz.
Evet.
Ama bir de işin batını yönü var. Bilmediğimiz, göremediğimiz, sezemediğimiz. Osmanlı da küçük bir şeydi, değil mi?
Beylikti.
Adaleti kendisine temel düstur edindi. Onun etrafında çevresindekileri topladı ve dünyaya bu vizyonla yön verdi zaman içinde. Çok kısa sürede bunu yaptı. Türkiye'de şimdi hem söylem olarak dünyaya sesleniyor hem de yardımlarıyla sesleniyor. Sadece söylemlerle, fikirlerle, bağırarak, çağırarak değil. Dünyaya zulmeden, bu yoksulluğa neden olan düzeni sorguluyor ve diyor ki yani dünya böyle gitmez. Çünkü bunda bu ülkeler de zarar görüyor. Yani Rusya'nın içi de karışık, çatışmalar oluyor. İşte Avrupa'ya göçmen kitleleri daha da yoğunlaşmaya başlıyorlar. Mesela bu sene işte 2 ay içinde giden göçmen kitlesi geçen senenin işte bilmem 6 ayı kadarmış. Dolayısıyla insanlar o kadar ölüyorlar, telef oluyorlar. Yine de göç etmeye devam ediyorlar. Bu tabii oraya göç eden insanlar oradaki sorunların daha fazlalaşması manasına geliyor. İşsizliğin artması manasına geliyor.
Evet.
Ne çıkıyor sonuçta? Yani biz kendi ülkemizi lüks ve zenginlik içinde yaşatalım. Başka ülkelerin ne hali varsa görsün. Bunu diyecek durumda değil artık dünya. Küreselleşmeyle birlikte dünyanın bir bölgesindeki zarar herkese yansıyabiliyor. Nükleer olayında gördük bunu. Terörizm olayında gördük bunu. Göçmenler hadisesinde görüyoruz bunu. İşte Türkiye bu meseleler üzerinde düşünüyor. Bu meseleler üzerinde kelam ediyor. Bir de yardıma koşuyor. Bu yoksulların sorunlarını çözmek için değil mi? Yetimhaneler
evet,
kuruyor.
Evet. Hocam ben şunu sormak istiyorum burada. Bazen şöyle bir eleştiri de yapılıyor. Ya işte Cumhurbaşkanı, Başbakan konuşuyor bu şeyleri. Hani sahip oldukları siyasi müktesebatta da bol bol cümleler var bununla ilgili. Hani evet. işte yetiştikleri gençlik çevreleri, işte milli görüş çizgisi, işte Büyük Doğu çizgisi, hani şiir okuyorlar ondan evet. sonra hitabet de buna uygun, aldıkları din eğitimi de uygun. Bazen hani böyle bir eleştiri de var. Ya acaba sadece bir retorik mi bu? Sadece evet. bir hitabet malzemesi mi yapılıyor diye. Bu yapılmıyor evet. değil mi hocam sadece? Bunu destekleyen argümanlar da var. Yani TİKA var mesela. TİKA kuruldu. Tabii. Yurt dışı Türkler Başkanlığı evet. var.
Yurt dışı yani Türkler ve akraba toplulukları.
El atılıyor. Bir de şunu merak ediyorum. Gerçekten hani Türkiye dışında bunu çok seslendiren yok.
Evet.
Yani kimse çıkıp işte bu siyasal bir aforizma haline geldi. Dünya beşten evet, büyüktür. Güzel bir söz oldu bu.
Evet.
Şimdi bunu batıya karşı dillendirmek bu konularda işte durun bir dakika demek. One minute gibi mesela.
Evet.
Bunları söylesek de kimsenin itibara alacağı yok diye bizim dışımızda kimse seslendirmiyor mu? Yoksa bu gerçekten bir cesaret isteyen bir şey mi bunları seslendirmek? Ben o konuda bazen çelişki yaşıyorum. Yani bunu niye evet. işte gerçi söylemeye hakları yok da mesela yani İran niye evet. söylemiyor bunu? Yani işte Suudlular niye söylemiyor?
Evet.
Yani bunu Malezyalılar, Endonezyalılar niye, Pakistanlılar niye söylemiyor? İşte Tunus, Cezayir niye söylemiyor? Gerçekten o cesaret yok mu? Yoksa ya bunlar zamanında çok söylendi ama hiçbir evet. şey değişmedi. Yani bu tür işte en son sizin yazınızda da var. Bu Latin Amerika ziyaretinde diyor ki mesela Tayyip Erdoğan, dünyada halen devam eden pek çok anlaşmazlığın, çatışmanın temelinde Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan dengeler yatıyor diyor.
Evet.
Ya bu konuda ne demek istersiniz? Evet. Yani biz böyle boşu boşuna mı konuşuyoruz bunları?
Evet. Ya şimdi burada önemli olan bir ülkenin, bir milletin dünya üzerinde kendisine biçtiği roldür. Dünya üzerinde kendisine biçtiği anlamdır. Türkiye bu anlama sahipse, kendisine bir rol biçmişse, bunu temsil etmesi, bunu dillendirmesi önemli bir şey.
Evet.
Başka ülkelerin bunun yapıp yapmasına bakmaz Türkiye. Bakmamalı da zaten. İyilik için başkası yapıyor mu yapmıyor mu diye insan nasıl sormuyorsa, bir milletin de kendi kudreti ölçüsünde iyilik üzerine olması, bunu dünyaya tavsiye etmesi bence çok gurur duyulacak bir şey. Hiçbir devlet de tarih içinde benim yeterli düzeyde gücüm yok, dolayısıyla ben iyi bir şey yapmayayım gibi bir tutum içine girmez. Dünya tarihinde toplumların, milletlerin yükselişi tümüyle garantici bir perspektifle yürümemiştir yani. Mutlaka bir takım riskleri almıştır. Mutlaka bir takım diğer milletlerden farklı gelecek öngörülerinden ve projeksiyonlarında bulunmuştur. Türkiye de bu açıdan bence bir farklılık taşıyor. O saydığımız ülkelerinden çoğundan farklı bir coğrafya ve farklı bir tarihe sahip Türkiye. Dolayısıyla o ülkeler gibi dünyaya bakması, dünyaya konuşmasını beklemek de çok şey değil, doğru değil. Türkiye kendi bölgesi, kendi jeopolitiği, kendi tarihi anlayışı ve birikimi çerçevesinde dünyaya konuşmalı.
Evet.
Dünyaya konuşuyor. Yapabileceği şeyler varsa da yapıyor bu konuda. Hakikaten işte dünyanın birçok yerine Türkiye'den insanlar seferber oluyor. Bu sadece bir devlet meselesi de değil. Bu bir millet meselesi.
Evet.
Bu milletin ruhunda yardımseverlik var. Bu milletin ruhunda dünyayla ilgilenmek var. Dünyayı ona kapatmak, onu işte Anadolu içinde sadece düşün, burada birbirinle kavga et, burada bir şeyler yap, dünya senin neyine gerek, etrafın senin neyine gerek gibi söylemler bence bizim için artık zamanı bitmiş olan söylemler.
Evet.
Türkiye dünyaya katılmaya başlamıştır. Dünyada konuşmaya başlamıştır.
Ve bunu biz
bunun geri dönüşü de yoktur yani.
Zamanında da yapmışız değil mi
evet,
hocam?
Bir
kere tecrübe etmişiz
Biz. Bir tarih içinde bir tecrübe edilmiş yani. Evet. Bu sıfırdan olan bir şey, değil.
Yani
bu millet tarih içinde bu tür şeyleri yapmışsa tekrar aynı şeyi neden yapmasın diye sormamız gerekiyor yani.
Evet.
Bu da önemli.
Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kırkan Var programının yine sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.